Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 25. ayrım. 33. Deri ceketinin etekleri serin rüzgarda savrulurken, yüzünü bej renkli kalın kazağına gömüp kaldırımda yürüyen adamı kimse görmüyordu sanki. Brolin sokaktan sokağa bir hayalet gibi geçiyordu. Herhangi birisi olabilirdi ama dikişleri bile yıpranıp eprimiş bulunciniyle, yüzünü kırbaçlayan mürekkepli gözyaşı damlaları gibi perçemleriyle kimse onun özel dedektif dahası eski bir profil uzmanı olduğunu tahmin edemezdi. Öğleden önceyi soruşturmasını genişleterek geçirmiş, Lucas Shapiro'nun evinde bulduğu, Caliban Tapınağı'yla Lucas'ın geçen 20 Kasım'da buluştuğu E.D.W. 451 Bond Sokağı ile ilgili ipucunu araştırmıştı. Ajandadaki not açıktı. Dikkat çekmeden, nakitse soru sorma. Evde bulunan notlara bakılırsa Shapiro ve arkadaşları tören mekanı olarak düzenlemeyi tasarladıkları bir yerin 6 aylık kirası için 3000 dolar ödemişti. Şimdiye kadar cinayetlerle ilgili ezoterik ya da en azından manevi bir bağlantı bulunamamıştı. Dövmeler bir imzanın ötesine gidemiyordu bile. Bulunamaması oldukça alışılmadık bir durumdu. Shapiro'nun bir kağıda yazdığı tapınak sözcüğü beklenmedik bir kapı açıyordu. Düşündükçe pek o kadar da değil sonucuna varmıştı Brolin. Caliban'ın kendilerine seçtikleri bu simge benzeri şeyin adına bir tapınak. Caliban sözcüğünün kaynağını bulmanın giderek daha da önem kazandığını biliyordu. Bu kelimeyi kendileri yaratmış olamazlardı. Bir yerden aldıkları, belirli bir bağlantı kurdukları kesindi. Caliban Dominus Noster, In Nobis Vita. Brolin birkaç saatte E.D.W. Ivan de Wild hakkında bu kişinin bir aracıdan öteye gitmediğini anlayacak kadar bilgi topladı. De Wild, Brooklyn ve Queens'in sanayi bölgelerinde özellikle porno film yapımcılarına ucuz antropolog kiralıyor, başına dert açmayacak, kiralarını zamanında ve mümkünse nakit ödeyerek bir de vergi sorunu yaratmayacak kiracılar arıyordu. Gerisi onu ilgilendirmiyordu. Kağıdın üzerindeki adres hiçbir güvenlik kriterine uymadığı kesin ve bu yüzden kiraya verilmesi güç, eski ve harap bir antropoya aitti. Deponun Red Hook'un ıssız bir bölgesinde bulunması da Bob ve çetesinin işine gelmişti anlaşılan. Brolin öğleden hemen sonra en azından çevrenin havasını koklamak, mümkünse de hızla bir göz atmak için Red Hook'a gitmeye karar verdi. Plana göre söz konusu bina, Govanus kanalına bakan çıkmazın en dibinde, Bond sokağındaki son yapıydı. Brolin, bölgenin mafyanın mezarlığı olduğu, can sıkıcılardan birçoğunun ayaklarının betona gömüldüğü ya da kanalın balıklarına yem olarak gönderildiği söylentilerinden habersiz değildi. Red Hook, bu yeni yüzyılın başlarında bile saygın bir semt sayılmazdı. Brolin metrodan inince daldığı Carroll sokağında, her adımıyla çevrenin sessizliğine biraz daha gömüldü. Atölyelerin, hangarların, dizi dizi tamirhanelerin, İngilizce, İtalyanca ve Çince levhaların sıralandığı mahallede pek konut görünmüyordu. Bütün semt, sanki insanlar da dahil, hiçbir şeyin yükselmesine izin verilmiyormuş gibi, asık yüzlü ve yavan binalardan oluşmuştu. Sokakta tek tük görülen insanların çoğu, yürürken ayaklarının ucuna bakan, yüzü ifadesiz erkeklerdi. Arada bir de sokaktan motosikletiyle son sürat geçen bir gence rastlanıyordu. Konuşma uğultusunun olmadığı sokakta sadece uzaktaki bir hidrolik presin soluğu ve bir vincin gıcırtısı duyuluyordu. Brolin, 10 dakikalık bir yürüyüşten sonra Bond sokağına saptı. Yüzeyi göğün grisini yansıtan kanalın kıyısında bir otomobil hurdalığı uzanıyordu. Brolin çevresine bakıp uzakta İtalyan bayrağının yeşil, beyaz ve kırmızı renkleriyle boyalı dev bir baca görünce birden Dante'yi hatırladı. Ozan Dante'yi, katil olanını değil. Bacanın ötesinde bir sitenin kulelerinin kahverengi geometrisi, manzarayı toplumsal bir demir lale kabalığıyla parçalıyordu. Brolin sokağın dibine vardı. Sokak denilen kaldırımları çürümüş paletlerle, yağlı kağıtlarla dolu, pis kokulu bir çıkmazdı. 451 numara ise 3. kata kadar zorlukla tırmanılabilen, pencereleri kentsel fresklerle makyajlanmış, jalüzilerle örtülü bir kırmızı tuğla yığınıydı. Antreponun yırtık giysiler ve patlamış karton kutuların altında görünmez olan iki doldurma boşaltma platformunun Vietnam Savaşı'ndan beri kullanılmadığı kesindi. Bu belirgin çökmüşlüğün altını çizmek istercesine, platformlardan birinin dibine kaportası açık, tekerlekleri lastiksiz, kapıları müstehcen yazılarla dolu bir de otomobil eskisi sığınmıştı. Rollin, bütün Red Hawk gezisi sırasında, gördüklerinin toplamından da kalabalık dört suskun adam, yan yana dizilmiş, karşıdaki yedek parça deposuna iki römorktan mal boşaltıyordu. Geceleri birkaç ürkütücü gölgenin dışında bütün buraları kesinlikle ıssız olmalıydı. Özel dedektif Antropo'yu bir kez daha inceledi. Shapiro ve Bob buraya gelmiş, tasarladıklarını, yani tapınaklarını oluşturmuşlar mıydı? Dışarıdan bir şey söylemek imkansızdı. Lynch'in tutuklanmasından ve Shapiro'nun bir gün önceki ölümünden sonra Bob'un burayı terk ettiği kesindi. Burayı bir sığınak gibi kullanmak anlamsızdı. Ne de olsa polisler burayı basmakta gecikmeyeceklerdi. Brolin geriledi. Asfaltın son birkaç metresini de aştı. Bond sokağı yıkılmış bir bariyerle ve bir metrelik bir kanalizasyon borusuyla son buluyor, ondan sonra da kokuşmuş sularıyla Gowanus kanalı manzarayı deliyordu. Joshua sigara paketini çıkardı. Bariyerin üzerine ilişip gözleriyle çevreyi taradı. Uzakta, güneyde bir metro, modern zamanların uyur gezeri gibi havai hattında ilerliyordu. Onun tam tersinde, eğer uzaklığın yarattığı optik bir yanılsama değilse, Brooklyn-Queens Express yolu, Red Hook ve Gowanus körfezine tepeden bakıyor, ağır ağır yol alan araçları, tereddütlü lekeler gibi gözler önüne seriyordu. Brolin, zararlı dumanı içine çekti. Ayaklarının dibinde tümüyle kemirilmiş kadrosundan başka bir şeyi kalmamış bir bisiklet. Güvenlik zincirinin ucunda sallanıyordu. Brolin elindeki nikotinli çubuğu alaycı gözlerle izledi. Bir zamanlar başka bir hayatta sigarayı bırakmıştı. Gül yapraklarından, güler yüzlü safirden bulanık bir düş. Daha doğrusu sisli bir kabus. Evet, öyle olmalı. Kanlı bir tebessüm. Sigarasını plastik bir bidona fırlatıp dikkatini yeniden Antropo'ya verdi. Hamallardan ikisi dostça küfürler ederek şakalaşıyorlardı. Brolin taşa yoğunlaşmıştı. Polisin konuyla ilgili tüm dosyalarını, şimdiye kadar bulunan her şeyi okumuştu. Fotoğraflar, 2 yıl sonra bile bir daha asla bulunamayan kurbanlar, dövmeler, Caliban için Latince dua. Uyandığında kafasında bir fikir tomurcuklanıyordu. Tatsız bir fikir demek yeterli. Ya haklıysa, ya bir araya getirdiği varsayım doğruysa, ne kadar çılgınca olursa olsun, ilk önce bu binaya girmesi gerekiyordu. Gerisini daha sonra yeniden düşünecekti. Annabelle şu anda bir şey anlatmak işe yaramazdı. Eğer yanılıyorsa, kadıncağızı boş yere telaşlandırmış olacaktı. Öncelik bu tapınaktaydı. Ne yapıyorsun Bob? Bu oynadığın oyun ne? Kaçırılan bunca insana rağmen neden bu kadar az ceset var? Bir de bu tapınak neyin nesi? Caliban'a mı tapınıyorsunuz yoksa? 20 metre ötede 4 kişiye bir göz attı. Buraya göz göre göre girmek tehlikeliydi. Adamlar bulundukları yerden onu görebilir, polise haber verebilirlerdi. En iyisi akşam olmasını, güneşin batmasını beklemekti. O zaman mahalle boşalacak, tanık falan kalmayacaktı. İşte o zaman Caliban'ın mekanına ayak basabilirdi. 34. John Wilkes 2 telefondan sonra satranç arkadaşı Arnold McCarthy bulup ona dedektiflerin ziyarete geleceklerini bildirdi. Ardından köpeğini de getirmekte ısrar edip polislerle birlikte arabaya bindi. Kente, McCarthy'ın nehir kenarında Clinton'ın kırmızı değirmeninin yanındaki evine yollandılar. Wilkes yolda arkadaşının muhasebeci olarak çalıştığını, interneti büro olarak kullandığından zamanının çoğunu evinde geçirdiğini açıkladı. McCarthy geniş omuzlu, kahverengi saçlardan bir çemberin ortasındaki kafatası pırıl pırıl, orta boylu bir adamdı. 45'inde falan olmalıydı. Zaman etkisini yanaklarında ve göbeğinde gösteriyordu. Kadife bir pantolon ve kareli bir gömlek giymişti. En azından 2 gündür tıraş olmamıştı. Konuklarını şöminesinde kocaman bir odunun yandığı, bunaltıcı sıcaklıktaki salona buyur etti. Girdikleri oda ince bir zevkle döşenmişti ve Annabel, etajerlerdeki cam biblolar ile aile fotoğraflarını görünce, McCarthy'ın yalnız yaşamadığını anladı. Satranç oyuncusu gelenlere kahve sordu ama polislerin geliş nedeni konusunda hiç meraklanmadı. Wilkes, telefonda gelenlerin çok önemli bir soruşturma üzerinde çalıştıklarını ve onun yardımına ihtiyaçları olduğunu anlatmış, arkadaşı da başka bir şey sormaya gerek duymadan evinde randevu vermekle yetinmişti. Elinde bir tepsiyle mutfaktan geldiğinde Schubert çalan müzik setini durdurdu ve sordu. "Hangi konuda yardımıma ihtiyacınız var? John bana bir bilmeceden söz etti. Onun için sizi uyarayım. Çok iyi bir oyuncu değilim. Satranç da sadece bir hobi. Yoksa bir tutku değil benim için." "Bunun satrançla hiç ilgisi yok. Aslına bakarsanız buraya gelmemizin nedeni, sizin trenler hakkındaki bilginiz," diye açıkladı Taylor. Sunulan kahveyi bir el hareketiyle geri çevirirken. Annabel, yaptıkları soruşturmayı üstünkörü özetlemek ve McCart'ın evine gelmelerine neden olan bilmeceyi anlatmak için söz aldı. John Wilkes, genç kadının sözünü nazikçe keserek, kendi vardığı sonuçlardan söz edince, her iki dedektif de gayri ihtiyari gülümsedi. İhtiyar oyundan keyif almaya başlamıştı. "Kesinlikle haklısın," dedi McCart. "John Wilkes gerçekten de bir tren. Aslında trendi demek daha doğru. New York ile Pensilvanya'daki Pittstown arasında New Jersey'yi boydan boya geçerdi ve sanırım 1961 yılında demiryolu trafiğinin azalmasıyla seferleri durdurulmuştu." "Bir dakika." Ayağa kalktı. Kaybolduğu koridor kapısından elinde bir kitap ve bir klasörle döndü. Elindeki başvuru kitabı ile kendi kişisel notlarına baktıktan sonra keyifle devam etti. "Evet, dediğim gibi. 1939'dan 3 Şubat 1961'e kadar hizmette kalmış. Lokomotifi Pacific K5B. Tabii buharlı. Çektiği vagonlar da Pullman. Güzel alet. Aa evet, lokomotif değil, mücevher. Numaraları 2101 ve 2102. Onlar hakkında yığınla belge var elimde." "Peki, ya JJ-115? Bu tanım size bir şey ifade ediyor mu? Demiryolu jargonu ile ilgili bir şey olabilir mi?" diye sordu Taylor. McCart fazla tereddüt etmedi. "Evet, kesinlikle. Makas istasyonlarına, eski su depolarına, makine dairelerine, kısacası mümkün olan her yere varılacak büyük kentin ya da büyük aktarma istasyonlarının baş harfleriyle o noktadan itibaren kaç kilometre kaldığı yazılırdı. New Jersey eyaletinde JC, Jersey City anlamına gelir. Şu bilmeceyi görebilir miyim?" McCart kağıdı alıp yüksek sesle okudu. "Küçük bir ipucu. Bu aile toprağın bağırsaklarını sırtında taşıdı. Delaware'in yukarısında oturuyorlar." Zafer kazanmış bir edayla devam etmeden önce başını salladı. "Bana kalırsa toprağın bağırsaklarıyla maden işletmelerini kastetmeleri son derece de mantıklı. Çünkü 19. yüzyılın sonundan 1950'li yıllara kadar sadece karbon ve taş kömürü nakliyesinde kullanılan bir sürü demir yolu vardı. Bunlardan çoğu eyaletin kuzeybatısında yoğunlaşmıştı. Sonradan ya söküldüler ya terk edildiler ya da NJ Transit, Amtrak ve Conrail tarafından satın alınıp onların demiryolu ağlarına dahil oldular." Taylor ve Annabel bakıştılar. Heyecanlarını gizlemekte zorlanıyorlardı. Eğer bu adam doğru söylüyorsa, şimdiye kadar bütün anlattıkları bildiklerine uygundu. İleriye doğru şu, baba doğru dev bir adım atmış olacaklardı. McCart gerçek bir tutkun gibi hızını almıştı bir kere. O eskinin dev demir yolu ağından bugün geriye pek bir şey kalmadı. Trenler iyice gözden düştü. Bunun nedenlerinden, bu bölge için en önemli nedenlerinden biri de buzdolabı. Düşünebiliyor musunuz? Birden New York kenti için Poconos dağlarından tonlarca buz getirmeye gerek kalmadı. Artık buz bulmak için insanların evlerindeki buzdolabının kapağını açmaları yetiyor. Taylor, koltuğunun ucuna kayarak konuşmayı yeniden rayına oturtmaya çalıştı. "Konumuza dönersek, eğer yanlış anlamadıysam, yük naklinde kullanılan ve Jersey City'nin tam olarak 115 kilometre uzağından geçen, belki de bugün var olmayan bir demir yolu bulmamız gerekiyor. Eyalette bir tren müzesi var mı?" McCart'ın cevabı giriş kapısının açılmasıyla kesildi. İçeriye kucağında bir alışveriş torbası taşıyan 40 yaşlarında bir kadın giydi. Yeşil tayörünün içine saf kaşmirden bir kazak giymişti. Salonundaki kalabalığı görünce kaşlarını çatıp topluluğu kısaca selamladı. Bu insanlar polis Marge diye açıkladı McGart. Marge McGart'ın bakışları Taylor'ın üzerinde dondu. Kadıncağızın benzi soluverdi. Neler oluyor dedi telaşla. Hiç sevgilim, sadece trenler hakkında bilgi istiyorlar. Arnold McGart eliyle havayı süpürdü. Her şey yolunda. Marge McGart'ın yuvarlak yüzü gevşedi. Etli dudakları büzüldü. İyi o zaman, sizi trenlerinizde baş başa bırakıyorum. Tek yorumu buydu. İçini çekip mutfak kapısının ardından kayboldu. Kocası, eşinin konuşmayı bölmesinden rahatsız, Taylor'dan özür dilemeye çalıştı. Üzgünüm ama çok heyecanlıdır. Bizlere kötü bir haber vermek için geldiğinizi düşündüğünden eminim. Sorunuza gelince, müze aramak gereksiz. Elimde bir sürü harita var. Değerli rulolarını getirmek için çalışma odasına gidip, haritalarını yemek masasının üzerine yaydı. Tamam, işte bu. Anlaması biraz güç olmakla birlikte, New Jersey'de de var olmuş bütün demir yollarının nerelerden geçtiğini gösteriyor. Ne diyorduk? Evet, Jersey City. Bir cetvel alıp, söz konusu kentin çevresindeki 115 kilometrelik alanı gösteren bir daire çizdi. Sonra parmağıyla, bazıları kırmızı, bazıları siyah ya da yeşil, bir sürü demir yolunu izledi. Galiba bulduk dedi işaret parmağını siyah bir çizginin üzerine vurarak. Bu renk maden hatlarını gösterir ve bu demir yolu da Jersey City'nin tam 115 kilometre uzağından geçiyor. Ötekiler yolcu hatları zaten. Keyfi sanki ikiye katlanmıştı. Burası Skylands'te, yüksek bir bölgede. Dahası var, Delaware nehrine hakim. Gösterdiğiniz bilmecede Delaware'in yukarısında denmiyor muydu? Eğer aradığınız yer burası değilse, ben hiçbir şey bilmiyorum demektir. Annabel, McGart'ın eşini mutfak kapısının hemen yanında durduğunu, getirdiklerini yerleştiriyormuş gibi yapmasına rağmen salondaki konuşmaları dinlediğini fark etti. Genç dedektif konuyla daha fazla ilgilenmedi. Polis soruşturmalarının her zaman gereksiz bir merağa neden olduğunu biliyordu. Taylor elini Arnold McGart'ın koluna koydu. Eğer bugünlerde yolunuz Brooklyn'e düşerse haberim olsun. Size bir yemek borcum var. Annabel, Woodbine'e haber ver de, eyalet polisi bize yardım etmeye hazır olsun. Şimdi şerifini arayacağım. Sonra da haritaya bakarak, Montague bölgesi şerifini arayıp geleceğimizi söyleyeceğim dedi. McGart söz isteyen çekingen bir öğrenci gibi parmak kaldırdı. Taylor parmağı bir süre sonra görüp konuşmasını sağlamak için başını salladı. Demek istiyorum ki, söz konusu demir yolu hattı artık kullanılmayan, terk edilmiş bir hat. Taylor'ın bakışları Annabel'inkilerle karşılaştı. İkisi de aynı şeyi düşünüyordu. İkisi de aynı şeyi ummuştu. Babanın sığınağını, inini bulmayı. Durum açıklanana ve yeşil ışık yanana kadar sonraki dakikalar telefonda geçti. Yüzbaşı Woodbine bütün yetkililerle bağlantıya geçip hazır olmalarını isteyecekti. Bu arada da Taylor ve Annabel, bölgenin şerifiyle birlikte söz konusu demir yoluna gidip, yanılmadıklarından emin olacaktı. Ne de olsa hala hata yapma ihtimali vardı. Eğer tahminleri doğru çıkarsa, hiçbir tehlikeye atılmama ve takviye gelene kadar bekleme talimatı almışlardı. McGart hiç direnmeden haritasını dedektiflere verdi. Onun da Wilkes'ın da telefon numaralarını ve adreslerini verirken, gururlu oldukları yüzlerinden okunuyordu. Ne de olsa oynadıkları rolün öneminin farkındaydılar. Neyle karşılaşacaklarını bilmeden, aceleyle, o esrarlı demir yoluna giden büyükşehir polisleriyle vedalaştılar. Dedektifler otoyola çıkıp hız sınırını aşarak ilerlemeye başladıklarında, gök birden kar boşaltmaya başladı. Önce tereddütlü sonra gemi azıya alarak. Sanki Taylor ve Annabel'in harita üzerindeki o noktaya varmalarını engellemek için elinden geleni yapıyordu. Pamukların içine ateşlenmiş bir mermi gibi, saydam perdenin içinde eriyen Ford otomobilin iki farı bilinmezi deliyordu. 25. ayrımın sonu, sayfa 229. Devamı 26. ayrımda.